24. ayrım. Ne çok severdi bu şiiri diyor Nait Hanım. Alnımdaki bıçak yarası senin yüzünden. İki elin kanda olsa gel diyor telgrafın. Nasıl unuturum seni ben vesikalı yârim. Tahattür ve ekliyor. Orhan'ı hayatta en mutlu eden şey şiirlerinin yayınlanması, kitaplarının basılmasıydı. Sevinçten çılgına dönerdi. Ama belli etmemeye çalışırdı. Sevincini, başarısını asla büyütmezdi. Zaten onun tavrı, tarzı böyleydi. Sevincini de, üzüntüsünü de abartmasız yaşardı. Her şeyi sessiz sedasız. Belki de hayattaki tek abartmalı şeyi içkisiydi. Neden? Neden mi içiyordu? Önceleri evde içki içmezdi. Babasının önünde içmezdi. Ondan giderdi meyhaneye. Herkes gidiyor, ben niye gitmeyeyim diye. Hem meyhaneler o zaman kulüp gibiydi. Evde imkan olmayınca arkadaşlarıyla buluşmak için meyhaneye giderdi. Oktay ve Melih en yakın, ta çocukluktan beri arkadaşlarıydı. Onlar evlenince, yaşama tarzları değişince daha az bir arada olmaya başladılar. Yalnızdı, meyhaneye gidiyordu. Başlangıçta her gençlikte arkadaşlar arasında olduğu gibi. Çok içmek bir meziyetti. Sonradan alışkanlığa dönüştü. Ama bana sorarsan herkes kadar içerdi Orhan. Daha fazla değil. Nedense babası Veli Bey bu işin çok propagandasını yaptı, adını çıkardı. Orhan Veli'nin yukarıda belirttiğim kitapları basılırken o Milli Eğitim Bakanlığı Dünya Edebiyatı'ndan tercümeler dizisine çeviriler yapmaktaydı. Molière'den, Musset'ten, Gogol'den. Çeviri yapmayı bazen severdi, bazen sevmezdi diyor Nait Hanım. Acele ya da belli bir tarihte yetiştirmek zorunda kaldığımı sevmezdi. O en çok sözleri, sözcükleri, kelimeleri ve dilini severdi. Şiirlerinde olsun, çevirilerinde ya da düz yazıda olsun, dil çok önemliydi onun için. Klasik, sağlam bir dil bilgisi vardı. Kelime seçiminde çok titizdi. Yalnız yazarken değil, konuşurken de öyle. En çok yaşayan dili, herkesin anladığı dili sever ve kullanırdı. Deyimlerle söylemeyi çok iyi bilir ve çok severdi. Müthiş bir hafızası vardı. Yaptığı çeviriler arasında en çok Musa'yı çevirmekten hoşlanırdı. Mektuplarda söylenen, söylenmeyen. Geldik 1947'ye. Ölümünden önce bir şiir kitabı daha, Karşı 1949. Basılacak Orhan Veli'nin ama orada bir an için duralım. 1947'den 1950'de ölümüne dek. Orhan Veli'nin yalnız sanat, şiir dünyasını değil, tüm dünyasını, her bir yaptığını, düşüncelerini, duygularını, ah evet en çok duygularını, düşlerini ve özlemlerini yüzlerce mektuptan izleyebiliyoruz. Nait Hanım'a yazılmış, kah her gün ya da gün aşırı, kah birer sayfalık aralıklarla, birkaç satırdan ya da birkaç sayfadan, kimi zaman da yalnızca yazılmış son şiirinden oluşan mektuplar. Söylemeden edemeyeceğim. Edebiyat tarihçisinin bir görevi de bu yüzlerce mektubu gün ışığına çıkarmak olmalı günün birinde. Bu mektuplarda neler mi var? Son yazdığı şiir ve nasıl buldun sorusu. Zaman zaman minik sevinç pırıltıları. Sevinç genellikle Nait Hanım'dan alınan bir mektuptan üretilmiştir. Günlük yaşantının ayrıntıları. Hangi şiir üzerine çalışmakta olduğu. Son şiiri, son çevirisi, okuduğu kitap, gördüğü arkadaşlar, ufak tefek dedikodular, gittiği yerler, yeni tanıdığı insanlar ve bu gibi. Sistemler. En çok sistem Nait Hanım'dan mektup almamasından kaynaklanıyor. Zaman zaman da kıskançlıktan. Sonra at yarışlarından da bol bol söz ediyor mektuplarında Orhan Veli. Yarışlarda kazandıkları, kaybettikleri, bir sonraki yarış için tahminleri, önerileri. Gezintilerinden, yürüyüşlerinden söz ediyor. Gözüm mektuplarda, kulağım Nait Hanım'da. Ne severdi yürüyüşe çıkmayı, ne çok yürüdük birlikte. Ama Melih Cevdet'le Çubuk Barajı'nda geçirdiği trafik kazasından sonra daha az sever oldu yürümeyi. Vazgeç Nait Hanım, yürümeyelim, gel şu salaş kahvede oturalım derdi. Bedensel bir yorgunluk duyuyordu hep. At yarışlarına gitmek de büyük eğlenceydi bizim için ve hep kaybederdik. Bir gün yine yürüyerek yorgun argın dönüyoruz. Ne güzel Nait Hanım, yine kazandık değil mi? Dedi. Aa ne kazanması? Kazandıysak ne diye yürüyerek bu yolu tepiyoruz? Bütün paramızı verdik dedim. Gülerdik birlikte. Başka mektuplar. Öyle ya, bazen çocuk gibiydi. Mizacı öyleydi, ne bileyim. Mesela bana hediye olarak bir avuç bilye hediye ederdi. Çok keyiflendi mi türkü söylerdi. En çok keten gömlek türküsünü söylerdi. Mektuplarda çok işlenen temalardan bir başkası da parasızlık. İşte bir mektubun dibine karalanmış. Cep delik, cepken delik şiiri. Ama üşümekten, açlıktan ya da at yarışlarına, meyhaneye gidememekten değildir yakınması. Bir mektubunda Nahit Hanım'dan nasıl vodka yapılacağını öğrenip kendisine yazmasını istiyor. Hayır, en çok Nahit Hanım'a yazdığı mektupları postalayabilmek için pul parası bulamamaktan yakınmaktadır. Öldüğünde cebinden 28 kuruş çıkan büyük ozanımız Orhan Veli. İşte 3 yıl boyunca yazılan, aralıksız yazılan mektupların can damarı, özlem. Ayrılığın, sevdiğinden uzakta olmanın dayanılmaz acısı. Yalnız sözler, kelimeler değil, her satır arası bu duygularla yüklü. Karşılık bekleyen ya da beklemeyen ama bu duyguların, bu hüznün yoğunluğunu mutlaka iletebilmek çabası. Mektuplar bitecek gibi değil ama bu yazı bitmeli. Mektuplarda söylenenlerin büyük bir bölümü Nahit Hanım'a yolladığı, nasıl buldun diye sorduğu şiirlerin. Birçoğu 1949'da basılan şiir kitabı karşıda yer alacaktır. Orhan Veli'nin Gözleri Kapalı İstanbul'u dinleyişi, Bir Cana Hasretliği, Bir Gün Olur Alıp Başımı Gidişleri, Ayrılışların Çaresizliği hep bu kitaptadır. Baka kalırım giden geminin ardından, Atamam kendimi denize, dünya güzel, serde erkeklik var ağlayamam. Ancak karşı, garipten sonra başlayan bir gelişim çizgisinin bireysel kaygılardan toplumsal endişelere uzanan bir zincirin önemli bir halkasıdır da. Artık Orhan Veli yalnız şiirde, şiir sanatında ya da şiirin biçiminde ilerici değildir. Aynı zamanda dünya görüşünde, siyasal düşüncelerinde de seçimini yapmıştır. İlerici, toplumcudur. Karşı kitabına geçmeden önce Nahit Hanım'la bir an için karşı şiirinin önünde duruyoruz. Bak dünya renkler içinde, bu güzel dünya içinde, sevin sevinebilirsen, insanlığın haline karşı, durmadan işleyen saatlerde dişli dişliye karşı, dişlerin arasında güçsüz güçlüye karşı, herkes bir şeye karşı, gerin bedenim gerin, doğan güneşe karşı. Ve Nahit Hanım sürdürüyor konuşmasını. Özellikle Garip kitabından sonra Orhan'daki değişiklik çok açıktır. Daha önce ipuçlarını verdiği bu değişiklik çoğunluk tarafından anlaşılmama endişesinden kaynaklanırken, sonra mantığıyla da halkçı oldu. Önceki romantik tavrının yerine gerçekçiliği benimsedi. Ama bu gerçekçilikte de sonsuz bir duyarlılık vardı. Nitekim sonradan Yaprak dergisini çıkartması, bu dergide bir kavga, bir savaş vermesi toplumsal düşüncelerini ortaya koydu. Yaprak dergisini 1 Ocak 1949'da çıkarmaya başladı Orhan Veli ve 15 Haziran 1950'ye dek çıkardı. Tam 28 sayı. Yaprak dergisini çıkarırken zaman zaman insanlara kırıldığı olurdu. Ama öfkelendiğini hiç görmedim. İnsanlardan anlayışlı olmalarını beklerdi. Nezaket isterdi. Kendi her zaman mesafeli olduğundan ve hiçbir zaman laubali olmadığından başkalarından da aynı şeyi beklerdi. Orhan için bir insanda olabilecek başlıca nitelik doğallıktı. Yapmacıklığa tahammül edemezdi. Orhan Veli 10 Kasım 1950'nin gecesinde Ankara'da belediyenin kazdırmış olduğu bir çukura düştü. Başından yaralanmıştı. Bir iki gün sonra İstanbul'a geldi. 14 Kasım günü olduğu yerde yığıldı kaldı. Hastaneye kaldırıldı. Hani çok içtiği biliniyordu ya, kendisine alkol tedavisi yapıldı. Oysa beyin kanaması geçiriyordu. O gece öldü. 36 yaşındaydı. Yüreğinde sevdiği bir kadın, cebinde 28 kuruşu vardı. Pisi pisine öldü dedi öfkeyle Nahit Hanım. Sonra daha yumuşak yineledi pisi pisine. Hiç düşünmüyordu ölümü. Hiçbir yere kayıt mayıt koymamıştı. Kendini ölüme yakın hiç hissetmemişti. Son gördüğünde İskelede annesinin babasının sağlıklarından, hayatlarından endişe ettiğini söylüyordu. Hayatı öylesine seviyordu ki, deli eder insanı bu dünya, bu gece, bu yıldızlar, bu koku. Bu tepeden tırnağa çiçek açmış ağaç. diyen insan hiç ölümü düşünür mü? Peki Nahit Hanım, siz, sizin etkiniz, sorunun gerisini nasıl getireceğimi bilemiyordum. O anladı. Hayır, benim etkim metkim olmadı. Ben olmasam başkası olurdu. Şiir yazacağı vardı ve yazdı. Hayatta en çok istediği şey şiir yazmaktı, yazdı. Benim hiçbir etkim, rolüm falan olmadı. İnanmamı öyle çok istiyordu ki ben de söylediklerine inandım ya da inanmış göründüm. Hayır, bu yazıyı Nait Hanım'ı tanımamdan kaynaklanan, bu yazıyı ölüm düşüncesiyle bitirmek istemiyorum. Onun için gelin Orhan Veli'nin ölümünden sonra müsveddesi diş fırçasına sarılmış bir kağıtta bulunan, tamamıyla vakit bulamadığı son şiiriyle bitirelim. Aşk resmi geçti şiirin son bölümü. Gelelim sonuncuya. Ona bağlandığım kadar hiçbirine bağlanmadım. Sade kadın değil, insan. Ne kibarlık budalası, ne malda mülkte gözü var. Hür olsak der, eşit olsak der. İnsanları sevmesini de bilir, yaşamayı sevdiği kadar. Nazım Hikmet. Ben Nazım Hikmet'im. Nazım Hikmet'i tanımadım, onunla karşılaşmadım. İstanbul'da, Moskova'da, Prag'da, Paris'te, Varşova'da, Sofya'da, Leningrad'da, Havana'da ona rastlamadım. Sarılıp kucaklayamadım, yanaklarından öpemedim. Sevgimi haykıramadım, kavgasında omuz veremedim. Üzüntüsünü, hasretini, özlemini hafifletecek tek sözcük fısıldayamadım. Umudunu yeşertecek bir ipucu veremedim. Dünyanın içler acısı durumuna onunla birlikte ağlayamadım. Bu durumu değiştirmek için onunla beraber dövüşemedim. Dünyanın harikuladeliğine onunla birlikte sevinemedim. Sevinçleri çoğaltıp çoğaltıp onunla gülemedim. Onunla aynı sofrayı paylaşamadım. Bu saydığım kentleri onunla dolaşamadım. Bolşoya ya da Mariinsky tiyatrosuna onunla gidemedim. Bir ceviz ağacının, bir çınarın dibine oturup onunla sohbet edemedim. İyi ki varsın diyemedim. 3 Haziran 1963'te Nazım Hikmet bu dünyadan ayrıldığında ben lise öğrencisiydim. Ama sakın yukarıda yazdıklarıma inanmayın. Bütün o söylediklerimi yukarıda bir çırpıda sıralaya verdiğim her şeyi ve daha da çoğunu yaptım ben. Nazım Hikmet'i tanıdım. Adını verdiğim kentlerde olsun, 7 kıtada adını dahi bilmediğim köylerde, kasabalarda olsun, dünyanın en ücra köşelerinde onunla karşılaştım. Gittiğim yerleri onun gözleriyle gördüm ve onun yüreğiyle dolaşmaya çalıştım. Ona aşık oldum, onunla aşık oldum. Onun aşık olduğu kadınları ben de çok sevdim. Ona aşık olanları uzun uzun dinledim. Haksızlıklara, baskılara, yozluklara onunla karşı çıktım. Direnmeyi onunla öğrendim. Onunla güldüm, onunla ağladım, onunla öfkemi biledim, onunla umudu çoğalttım. Ülkemin her yerinde onun dostlarıyla çoğaldım, zenginleştim. İnsanoğlunun acımasızlığını ve müthişliğini, yeryüzünün korkunçluğunu ve harikuladeliğini onunla keşfettim. Onunla paylaştım. Tadına doyamadığım sohbetlerimizi sürdürdüm, durdum. Elbet bütün bunlar ansızın birdenbire olmadı. Onun şiirlerini orta ve lise yıllarımda okumaya başladığımda elimizde hiçbir kitabı yoktu. Birbirimizin defterinden başka defterlere, irili ufaklı kağıt parçalarına şiirleri el yazısıyla kopya eder dururduk. Bunlar mutlak, gizli saklı, köşe bucakta okunurdu. Güvenilmeyen arkadaşlara gösterilmezdi. Öğretmenlerden kaçırılırdı. Evlerde çekmecelerin en karanlık bölümünde saklanırdı, korkardık. Yakalanmaktan korkardık, suçluymuşuz gibi korkardık. Çocukluğumda bana o korkuyu yaşatanlar, iğrenmeyi, onları öfkelenmeyi, öfkeyle bilenmeyi sonradan öğrenecektim. Tarihimi, coğrafyamı, kültürümü, insanlarımı bana tanıtan, Türkçemin en yetkin şairini okuyorum diye çocuk kalbimi parçalayanları bugün lanetliyorum. Nazım Hikmet'in kitaplarına kavuşmam Paris'teki üniversite yıllarıma denk düştü. Defterlerden, kağıt parçalarından suç işler gibi kaçak okumak başka, bir kitapçıya girip cam mekanda en afilli köşede sergilenen bir kitabı gösterip onu almak bambaşka. Korkmak bir yana, göğsünü gere gere, ben de onun memleketlisiyim der gibi bir cümle aleme ilan ederek, Adeta kendine pay çıkararak dilediğin kitabı satın alabilmek. Elime aldığım ilk Nazım Hikmet kitabı Milano'daydı. Sene 1965. 2500 liralık fiyat etiketi hala içindedir. Beyaz mukavva kutu kapaklı, içi kırmızı kumaşla ciltlenmiş. Kapakta kocaman Nazım Hikmet Peseci Umani sözleri. Altında kırmızı mürekkeple şairin el yazısıyla birkaç Türkçe dize. İtalya'da Joyce Lussu'nun çevirisiyle Lerici Editori yayın evinden yeni çıkmıştı. Memleketimden insan manzaraları. Bir sayfası İtalyanca, bir sayfası Türkçe. O yıl, yani 1965'te basılmış kitap. Sonra 70'li yıllarda Oğuz Akkan'ın Cem Yayınları imdadıma yetişti. Nazım Hikmet'i en çok kendi yazdıklarından, şiirlerinden, destanlarından, düz yazılarından, sonra her biri birbirinden değerli başka kitaplardan ve onu tanımış olanlardan tanıdım. Elbette o zamanlarda günün birinde Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı'nın kurucularından olacağımı ve bu vakıf için etkin biçimde çalışacağımı bilmiyordum. Sonra yıllar geçti, yıllar birbirini kovaladı. Altı anahtar sözcük. Nazım Hikmet'in 100. doğum yıl dönümüydü 2002. Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı'nın girişimiyle UNESCO Dünya Nazım Yılı ilan etti. Paris ve New York'ta Nazım Hikmet üzerine bir konuşma yapmam istendi. Çok sevindim, tamam dedim. Konuşma yabancı dillerde olacaktı. Yabancı bir dinleyici kitlesi hedef alacaktı. Yine tamam dedim. Tam hazırlığa girişiyordum ki vurucu darbe çıka geldi. Konuşmam tam tamına 5 dakika olacaktı. Ne? Koskoca dünya şairini 5 dakikada nasıl anlatayım? Yok program, yok başkaları, yabancı uzmanlar, sizinki en genel açılımlı olmalı falan derken bir pazarlık sonunda lütfettiler, süremi 6 dakikaya çıkardılar. Kara kara düşünün bakalım. Benim Nazım Hikmet'im 6 dakikada nasıl anlatılır, hangi yanıyla, hangi özellikleriyle anlatılır? Komünist Nazım Hikmet, aşık Nazım Hikmet, dünya şairi Nazım Hikmet, Türkçenin doruğundaki Nazım Hikmet, dünya barışının neferi, enternasyonalist Nazım Hikmet, hasretin, özlemenin, umudun şairi Nazım Hikmet, Kurtuluş Savaşı'nın en müthiş destanını yazmış bildiğim her insandan daha vatanperver Nazım Hikmet. Kendi ülkesinde uzun yıllar hapsedilmiş, kitapları yasaklanmış, eseri ve kendi unutturulmaya çalışılmış olsa da, bugün Türkiye'de en çok okunan şair Nazım Hikmet. Yok yok, olacak şey değil. 6 dakikada nasıl anlatılır koskoca şair? Düşün, düşün, düşün. Sonunda buldum. Benim Nazım Hikmet'imi 6 anahtar sözcükle anlatmaya çalışacaktım. İşte o 6 anahtar sözcük ve minicik açılımları. 1. Bütünlük. Benim için Nazım Hikmet bir bütün. İnançları, düşüncesi, yaşamı, eylemleri, aşkları ve eseri bir bütündür. Bunların hiçbirinin ötekinden ayıramayız. Dünyanın 2 bloğa ayrıldığı 2. Dünya Savaşı ve Soğuk Savaş yılları boyunca onun şiirde gerçekleştirdiği devrimi yok sayıp, salt ideolojisiyle değerlendirip, düşman ya da kahraman gibi görenler olduğu gibi, ideolojisini yok sayıp, şiirinin işlerine gelen bölümünü alıp onu yüceltenler, hatta putlaştıranlar oldu. Yalnız Türkiye'de değil, dünyada da bu tutuma rastladık. Sanki 2 takım arasında bir maç izliyorduk. Takımlardan birinin taraftarı olduk. Oysa politik inançlarıyla, sanatsal yaratıcılığıyla ve cesaret örneği diye nitelediğim yaşamıyla o bir bütündü. Ulusal kimliğine tutkun, yurtsever şairle yaşamını enternasyonalizme adamış, dönemin tarihsel determinizmine meydan okuyan, ideal bir gelecek umuduna hep bağlı kalan, bu düşüncelerinden asla ödün vermeyen şair bir bütündü.